Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Selamlar, Podcast Boşları hoş geldiniz. Ben Seha.
Ben de Atakan.
Bugün Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği GİAD Dijital Summit 2024'teyiz. Ve konumuz da yapay zeka ve iş dünyası, geleceği yeniden kurgulamak temalı bir etkinlikteyiz. Gerçekten harika bir ortam var ve çok da keyifli konuklarımıza mikrofonları uzatacağız. Ama öncesinde ben mikrofonu Atakan'a uzatmak istiyorum. Atakan, ortamla ilgili neler söylemek istersin?
Vallahi teşekkür ederim. Öncelikle şöyle tarif edelim. Yapay zeka ile ilgili ülkede önde gelen aslında pek çok büyük ölçekli kurumdan çok değerli temsilciler var ve bu iş nereye gidiyor? Kurumlarda, mevcut iş yapış biçimlerinde, toplumsal hayatın içerisinde birebir insana dokunan konularda veya çok daha derinlemesine aslında bizim karşımıza çıkan ama arka planda çok büyük çalışmaların yapılmış olduğu sayısız etkinlikte neler yapıldığını ve bu dünyanın nasıl ilerlediğini, nereye doğru gidecek olduğunu korkmamız ve korkmamamız gereken yönleri ki aslında burada çok da pozitif bir bakış açısı olduğunu da söylemem lazım. Çeşitli konuklarımızla önden görüştüğümüzde çok böyle artık klasikleşmiş işte yapay zeka acaba işimizi elimizden alır mı vesaire gibi sorulara karşı çok daha net ve bu işin bir adaptasyon işi olduğuna dair yorumlar da aldık. Sizler de birazdan bölüme geçtiğimizde ve mikrofonu konuklarımıza uzattığımız zaman onlardan da bu yorumları alacaksınız diye de tahmin ediyorum ve konuklarımız aslında oldukça çeşitli. Çok teknik taraftan gelen konuklarımız da var. Bir yandan da dediğim gibi toplum tarafından, sivil toplum alanında yapılan çalışmalara veya finansal dünyaya, burada enerji endüstrisine vesaireye dokunan çok değerli konuklarımız olacak ve onlar da sanırım sizlerle buluşmaya hazırlar gibi geliyor. Senin varsa eklemen onu alalım, yoksa geçelim istersen.
Kulağa çok hoş geliyor ve mikrofonumuz konuklarımızda.
Buyursunlar. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi aslında ekranlardan da tanıdığınız, belki de özellikle pazar sabahlarında kendisiyle karşılaştığınız sevgili Merve Hanım'la birlikteyiz. Merve Yıldırım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Atakan Bey. Siz nasılsınız?
İyi vallahi, ben de çok teşekkür ederim. Bugün çok harika bir sunum ve moderasyonla aslında gününde moderatörsünüz. O yüzden bir mikrofonu size de uzatmak istedik. Siz hem günü nasıl değerlendiriyorsunuz, bir de gerek işte ana akım medyada, gerek yeni medyada bu yapay zeka gibi teknolojinin kullanımını nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vallahi ben bu zirveyi, sunuculuğunu üstlenmekten çok keyif aldım şu saate kadar. Özellikle de gözlemlediğim bir şey var ki hakikaten ilgi alaka konusunda bir sıkıntımız yok. Çünkü bence insanlar, herkes kendi sektörü bazında değerlendirdiğinde bu işin nereye varacağını merak ediyor. Yani ben şimdi kendi cephemden baktığımda robotlar beni evet korkutuyor. Açıkçası korkuyorum. Ama bir yandan da çok merak ediyorum. Gerçekten hiç anlamıyorum. Ne yazılım, ne yapay zeka, ne robot. Çünkü biz sözel ağırlıklı mesleği olan insanlarız. Ama o kadar enteresan ki her tarafa uzanan bir durum söz konusu. Yani televizyonlara baktığımızda ülkemizde de örnekleri var zannediyorum ki bir robot speaker Türkçe olarak aktaran.
Hatta öyle influencerlar, fenomenler çıkmaya başladı şimdi artık.
Yani gerçekten çok ilginç geliyor bana. Tabii ki ürküyoruz acaba ekmeğimize kan mı doğruyorlar diye. Ama bunun önüne geçemeyeceğiz. Bir de yazılım konusunda tabii Türkiye'deki sıkıntı da büyük. Çünkü İyi yazılımcılarımız var, iyi yazılım mühendislerimiz var, gerçekten çok iyi zekalarımız var ama dünyada bu revaçta olan bir meslek olduğu için Türkiye'mizden ziyade tabii ki ekonomik anlamda başka ülkelerde hizmet vermeyi hedefliyorlar ve oralara yöneliyorlar. Hatta ben pek çok böyle yazılımcı dostum, yazılım mühendisi olan pek çok firmayla konuştuğum zaman hemen hemen bundan şikayet ediyor çoğu. Yani yazılım mühendisi yok ve yüksek ücretler. Ve o ücretleri de ödemekte aslında biraz zorlanabiliyor yöneticiler. Ama tabii tüm bunların dışında ben bu işin nereye gideceğini gerçekten çok merak ediyorum. Ki az önce bir şey dinledik, inanamadım. Hangi ülkeyi de hatırlamıyorum ama bir ülkede unuttuğumuz rüyaları unutmamamız için sabah hatırlatıcı bir yapay zeka ile bir yazılım geliştirilmiş.
Neden acaba ya?
Yani bizim ülkeyi uyarlarsak tabii.
Bizde var ya bir sürü böyle işin şeyi çıkar. Yani işte rüyamda şöyle gördüm, onu hatırlattım, şöyle oldu, böyle
diye.
Oldu. Aynen, yani bayağı bir sizin eminim programlara konu olacak bir sürü gündem başlığı çıkar.
Evet yani. Yani bu gerçekten çok enteresan. Sabahları başlarız artık, hani bir de rüya yorumculuğu falan tabii, vardır tabii. Ya bizim ülkemizde.
Yapay zeka ile evet. Rüya yorumculuğu diye.
Ki daha önce mesela kahve kahve falında biz Türk kahvesi falında yapay zekayı kullanmıştık ve bir sürü uygulama var böyle ama şimdi benim aklım almadı. Biz gördüğümüz rüyayı bizim beynimizi o zaman bayağı birebir resmedi. Jetgiller çizgi filmi gibi doğru, değil doğru. mi? Aynen. Eskiden çünkü Jetgiller diye bir çizgi film vardı ve o çizgi filmde onları uyutan, çocukları uyutan yardımcı, yanlış hatırlamıyorsam, bugün hangi rüyayı görmek istersin diye bir kaset gibi bir şey takardı ve onu görürdü çocuklar mesela. Yani bu bile olursa şaşırmayacağım artık. Ben mesela şöyle düşünüyorum, son bir şey daha ekleyebilir miyim?
Tabii tabii.
Mesela biz şimdi televizyona çıkmadan önce saç, makyaj, kıyafet olayımız var ya. Bence birkaç yıla kadar biz bu dertten kurtulabiliriz televizyonda.
Bence de oraya nasıl çıkarsanız çıkın bir yapay zeka evet. size televizyondaki izleyenlere o görüntüyü oturtabilir.
Mesela sosyal medyada da olmadığı gibi görünüyor ya insanlar filtrelerle. Bence bunun video kısmı olacaktır televizyonlarda. Hadi bakalım hayırlısı.
Sağ olun, ağzınıza
biz
sağlık.
Biz her şeye alışırız biliyorsunuz.
Kesinlikle. Aynen öyle. Teşekkür
çok teşekkürler. Ederim. Sizin de ağzınıza sağlık.
Çok sağ olun. Evet dostlar, şimdi de yine çok sevdiğimiz ve podcast dinleyince artık son dönemde aklımıza gelen konuklarımızdan sevgili Gökçen Büftoğlu Çapa ile birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda GİAD'ın yönetim kurulu üyelerinden ve bir yandan da finans dünyasında da oldukça önemli deneyimleri var. O yüzden Gökçen, konuya şöyle girmek istiyorum. Bu muhasebe, mali müşarik vesaire yapay zeka ile birlikte ölüyor mu, devam mı? Yoksa
ölmüyor
başka bir boyata
ama
mı evriliyor?
Şöyle deyin, ölmüyor ama sağda kalmıyor diyebilirim ben.
Nasıl yorumluyorsun bunun finansla olan ilişkisini?
Şöyle, hani finans dediğimiz zaman aslında birçok farklı disiplin var altında. İşte danışmanlık bunun bir tarafından, senin de bahsettiğin gibi muhasebe başka bir boyut, denetim ayrı bir boyut. Hepsi farklı farklı alanlar ama şunu söyleyebilirim, hani muhasebe çok temel özetlemek gerekirse işte belli bir takım mali verilerin işte kaydedilmesi, sınıflanması ve özetlenmesi. Yani aslında bu insanın çok etkisi olmayan herhangi bir yapay zeka robotunun, otomasyonunun ya da platformunun çok rahatlıkla yapabileceği bir şey. Dolayısıyla üzgünüm, bir mali müşavir olarak bir süre sonra geleceğimiz tehlike altında.
Bir şeylere adapte olmak gerekiyor
evet,
demek.
Evet, evet. Muhasebe özelinde evet. Ya bu, şunu söyleyebilirim. İnsan elinin değmesinde çok fark yaratmayacak finans dünyasında olup da herhangi bir disiplin yapay zeka ile birlikte çok hızlı yer değiştirecek. Yani dolayısıyla muhasebede benim gözlemim bunlardan bir tanesi.
Süper. Peki burada böyle ekstra şu an gelmekte olan yeni bir tool vesaire, sizin kendi süreçlerinizde kullandığınız başka yapay zeka odaklı teknolojik çözümler falan var mı?
Aslında var. Şöyle, sektörde de bu konuşuluyor. Yani biz bu adımları, yapay zekanın böyle adım adım yaklaştığını önceden de gözlemlediğimiz için özellikle muhasebe ve denetimle ilgili süreçlerimizde nasıl daha etkin hale gelebiliriz, nasıl daha hızlı yapabiliriz, nasıl daha doğru hedef odaklı yapabiliriz diye bir takım çalışmalarımız zaten vardı. Bizim de kendi içerimizde global olarak geliştirdiğimiz tool'lar var. Biz de bunları yeni yeni test ediyoruz bir yandan da. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla rakip firmalarımızda da aynı çalışmalar söz konusu. Yani bu hem iyi hem kötü diyebiliriz. Denemesi zor. Deniyoruz. Orada da tabii ilk defa denendiğinde doğru sonuç vermeyebiliyor çoğu zaman yaptığımız
doğru.
şeyler. Ama şunu gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz.
Okey, peki son bir soru daha alayım. Finans dünyasının yanı sıra sen işte bir yandan STK'lar tarafında da çok aktifsin. Bir sürü girişim tarafında da çok aktifsin vesaire. Böyle genel bir resimden baktığında yapay zekanın önümüzdeki işte 5 yılda 10 yılda değişecek olduğu en kritik konu veya konular sence neler?
Şöyle söyleyebilirim. Biraz da bu, hani bu soruları birkaç yerden de duyuyorum, farklı farklı sektörlerden. Hani biraz da korkuluyor. Hani bizim işimizi elimizden mi alacak yapay zeka? Bizim yerimize başkaları mı olacak? Robotlar mı olacak gibi sorular aslında geliyor. Hem evet hem hayır. Bence evet bir tehdit tarafı var ama bu tehdit tarafı en başta da söylediğim gibi insan elinin değmesinin etki yaratmayacağı işlerde, daha robotik işlerde, daha hani insanın etkisinin olmadığı, daha yapay zekanın hızlandırabileceği süreçlerde olacak. Ve bu her sektör için geçerli. İlham veren, yaratıcılık gerektiren, insan dokunuşunun önemli olduğu işlerde bence yine yapay zekayı çok fazla kullanamıyor olacağız. Yani bir fırsat ve bir tehdit diye görebiliriz.
Demek ki bir şekilde bir iyi bir adaptasyon gerekiyor diye.
Aynen öyle. Her sektörün kendi içinde bunu düşünüyor olması lazım. Yani benim işimi daha iyiye götürmek için, benim işimde daha hızlı olmak için, daha farklı çözümler sunabilmek için müşterilerime yapay zekayı nasıl daha etkin kullanabilirim? Çok fazla tool var. Sizler de takip ediyorsunuz. Çok farklı alanlarda. İnanın ben yetişemiyorum ve hepsini kullanmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki bir nokta sonra hem işimde hem özel hayatımda kullanabileceğim ve faydalı olabilecek çok fazla şey var. Tabii hepsine yetişmek mümkün olmayabiliyor. Ama hani Hatta bir süre sonra belki o tool'ları biz normal insanlar da geliştiriyor olacağız diye düşünüyorum ihtiyacımıza yönelik.
Zaten önceki konuklarımızdan birisi de oraya da atıfta bulundu. Şu an teknik süreçlerde bir sürü konunun yapay zeka desteğiyle özellikle generative AI ile birlikte nasıl bir gelişime doğru gitti. Bizim işimizde bile edit kurgudan İşte tut da belki yarın öbür gün kayıt alan böyle robot hostlar göreceksin böyle karşında Atakan'ı
karşında
değil de.
Karşında Atakan yine başka birisi konuşuyor.
Aynen. Sanırım süremizin sonuna doğru da geldik. Burada kadrolu podcast konuğumuz Gökçen'le birlikteydik sevgili dostlar. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ayrıca çok da güzel ve değerli bir etkinlik. Senin ve tüm GİAT ekibinin eline emeğine sağlık.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.
Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Evet sevgili dostlar, belki biraz böyle teknik dünyayı, bilgisayarlarla ilgili derinleşmeyi sevenlerin de takip ettiği ve tanıdığını da düşündüğüm Şadi Hoca ile birlikteyiz. Hocam merhabalar, nasılsınız?
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Hoş geldiniz. Sorumuz çok net hocam, sizin de çok güzel yorumlayacağınıza inandığım bir soru. Diyoruz ki önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde yapay zeka sizce en köklü değişimi hangi alan veya alanlarda yapacak ve nasıl yapacak?
Evet, tabii şimdi 3 ile 5 yıl arasında ne değişecek, ne köklü değişiklik nerede olacak önemli. Oradaki köklü kelimesi önemli. Yani en çok hayatımıza dokunacağı ve en uzun dönemde etkisi olacağını düşündüğüm şey insanlığımızı dönüştürüyor. Yani biz insan olarak kendimizi tanımlamakta zaten zorlanıyoruz. İnsan nedir? Çünkü bütün yapay zeka teknolojileri ve bilişim teknolojilerinin aslında çıktığı nokta insan. İnsan da var oluyor. İnsan bilgisayarın ne olduğunu, insan zekanın ne olduğunu, yapaylığın ne olduğunu tanımlayan ana noktası insan. Hatta bir yapay zeka müzik yaptığında güzel mi, çirkin mi kararını da verme egosuna sahip, kibirine sahip varlık insan. Dolayısıyla insan burada dönüşümü de tanımlıyor ve yönetiyor. Ve en çok da tabii ki insanı dönüştürüyor. İnsanlığımız dönüşüyor. İnsanlığın ne olduğu dönüşüyor. Ben burada olumlu taraftayım. Yani insanlığın upgrade olmaya başladığını düşünüyorum. Makineler her şeyi de geçirecek. Biraz sorunun aslında ana odağı belki o. Ben biraz saptırdım ama günün sonunda bütün meslekler dönüşecek. Dönüşmeyen bir meslek yok. Ve hatta ben şuna inanıyorum. Bütün meslekler ve bütün yaptığımız işler makinelere devredildikten sonra insanın yapacağı hiçbir şey kalmayacak. Yani bugün işte giyindiğimiz giysileri makineler üretiyor. Yemeğimizi makineler üretiyor, tarlaları makineler sürüyor ve fabrikaların tamamı makineler tarafından üretiliyor ve hiç insanın girmesine gerek olmayan, hiç insanın çalışması gerek olmayan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünyaya geçtiğimiz zaman da şunu göreceğiz ki insan çalışmadan da bu dünya yürüyormuş ve biz aslında ana fonksiyonu çalışmak olan canlılar da değiliz bence. Bizim varlık sebebimiz çalışmak değil yani insanın tek varlığı çalışmak olsaydı robottan farksız bir şey olurduk belki de.
Doğru.
Dolayısıyla biz daha farklı bir canlıyız, daha farklı bir varlığız. Ben bunu biraz daha sorgulayacağımız, biraz daha kendimizi fark edip insanlığımızı upgrade edeceğimiz bir dünyaya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Bundan 400 yıl önce ben dünyaya gelseydim belki bir köle olarak bir yerlerde çalışıyor olacaktım. Veya şöyle düşünün, buluş yapabilmek. Yani bir insanın buluş yapması. Bundan 400 yıl önce buluş kimler yapabilirdi? İşte eğitimi olacak. Belli bir maddi düzeyi olacak. Bunu yazabilecek, yayınlayabilecek. Şimdi baktığımızda buluş yapabilmek biraz daha yayıldı. Ama belki eğitim sistemimiz 2 yıla inecek. Yani biz kreşten üniversite mezuniyetine kadar olan süreci 2 yıllık bir eğitimle verebileceğimizi şu an öngörüyoruz. Bunun yanında baktığınızda eğitim sisteminin insansız hale gelmesi mümkün. Yani benim okuma hızım herkesten farklı. Eşsiz bir hızım var. Kimi benden hızlıdır, kimi benden yavaştır. Görsel anlayan var, işitsel anlayan var. Herkesin anlamı ve şeyi farklı. Eğitim sistemine tepkisi farklı. Bir yapay zeka eğitim veriyorsa bana göre tamamen kişiselleşmiş bir hızda, kişiselleşmiş bir içerikle, benim zorlandığım noktalarda farklı açılımlar yaparak beni eğitebilir. Şimdi 2 yıllık bir eğitim sistemine indiğimiz an itibariyle ve bütün bunlar verildiğinde belki de o yaratıcılığın en yüksek olduğu 7-8 yaşında insanlar patır patır hayal güçleriyle buluşlar yapmaya başlayacaklar. Ve bir anda yapay zeka belki bizi dönüştürecek ama o dönüş yani bir araç olacak dönüşümümüzde. Bunu söylemekte fayda var. Teknoloji aslında bir araçtır. Her zaman için öyledir. Yapay zeka da bir teknoloji ve araç. Ve o araç bizi dönüştürme aracı belki de. Ama o dönüşümle birlikte bizim insan olarak dönüşümümüz ve sonra insanın yeni araçlar üretmesi. Bu hep böyle bir sarmaldır. Yani insan eline ilk aldığı taş mıdır, sopa mıdır, o çekiç midir insanlık çağında? O araçı eline aldığından beri hem kendini dönüştürüyor hem dünyayı dönüştürüyor. Ve bu ikisi arasında bir spiral sürekli devam ediyor. Yani biz doğaya bir şeyler yapıyoruz. Doğa bize geri bir şeyler veriyor. Biz başka bir seviyeye geliyoruz. Gene doğada bir şeyleri değiştiriyoruz. Ve yani bilgisayarın var olması da budur. aslında baktığınızda bilgisayar, daha öncesinde elektriğin var olması lazım ki bilgisayar olsun. İşte elektriğin olmasından önce makinenin olması lazım. Hep biz bir şeyler yapmışız. Doğa bize bir şeyler geri vermiş ve bu dönüşüm, işte sizin sorunuz diyelim ki şimdi ne olacak? Bir sonraki adım ne? İşte biz de bir sonraki adımda şu anki bilgimizle, yapay zeka teknolojisiyle doğaya gene bir şeyler yapıyoruz ve doğa da bize gene geri bir şeyler verecek ve bu dönüşüm bizi bir seviye daha ileri atlatacak diye öngörebiliriz.
Süpersiniz hocam. Valla olayı böyle yalnızca teknik açıdan değil, bir yandan insan, psikoloji, sosyoloji açısından da ele aldınız. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Yani teknoloji sosyolojisiz ve insansız olmaz. Her şeyin özünde insan var. Biraz daha kimiz, insan nedir, bunu sorgulayalım istiyorum. Teşekkür ediyorum bu fırsat için. Ayrıca güzel yayınlarınızın da devamını diliyoruz.
Çok çok sağ olun.
Başarılar.
Teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi de yeni bir konuğumuz daha var. Burak Hoca ile birlikteyiz. 9 Eylül Üniversitesi Matematik Bölümünden. Kendisinin burada özellikle yapay zeka ve eğitim kesişiminde oldukça değerli deneyimleri var. Hocam bize birazcık bu dünyayı anlatabilir misiniz? Bu iş nereye gidiyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne gibi avantajlar var vesaire? Sizdeyiz.
Evet, aslında yani eğitim için çok büyük bir fırsat yapay zeka. Çünkü öğrencilerimiz hem araştırma konusunda hem kendini geliştirme konusunda hem de öğretmenler ders içeriklerinde yepyeni bir dünyaya açılıyorlar. Baktığınız zaman yapay zekayı matematikle, teknolojiyle, yani teknolojiyi entegre etmek için eğitime çok para döktük. Şu anda otomatik bir entegrasyon söz konusu. Yani yapay zekanın doğrudan entegre olabilmesi söz konusu. O yüzden çok büyük bir fırsat eğitim dünyası için. Peki ne aşamadayız? Daha çok başlangıç aşamasındayız. UNESCO'nun özellikle hükümetler için yayınladığı bir çerçeve var. Yapay zeka K12 düzeyinde eğitimde, burada K okul öncesinden 12. sınıfa kadar düzeyde nasıl kullanılabilir diye bir çerçeve program yayınladılar. Eminiz ki yakın zamanda eğitim programlarında, öğretim programlarında aynı zamanda sınıfın içerisinde öğretmenler tarafından da aktif kullanılacak. Bir yandan da öğretmenler fikirler arıyorlar. Yani biz bir ders öğretirken düz bir şekilde matematik çözmüyoruz artık. Matematiği daha etkin nasıl kullanabileceğimizi de düşünüyoruz. Ya da bize bir fikir üretmesi için yapay zekaya aslında soru sorabiliyoruz. Öğretmenlerimiz de prompt girişleriyle ilgili kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Yani yapay zeka gerçekten bize çok çok büyük bir fayda sağlayacak, kesin öyle söyleyebilirim.
Kesinlikle. Peki burada herhangi bir şekilde dezavantaja dönüşen veya dikkat edilmesi gereken veya arkadaşlar bunu kullanalım ama şöyle kullanalım. Yani sadece şeyden de bahsetmiyorum tabii, kopya çekme vesaire den de değil. Bunun ötesinde şu konular önemlidir diyebilecek olduğunuz alanlar var mı? Veya doğrudan mesela şu tool'u kullanın, bakın bu hayatınızı çok verimli, güzel bir noktaya getirir diyecek olduğunuz yerler de olabilir.
Evet, yani burada birkaç tane şey var. Mesela biz LaTeX, Matematika, MATLAB kullanmak için kendimizi gerçekten harcayan bir nesiliz. Çok uğraştık öğrenmek için kodlarını. Ama bunun yanında baktığın zaman şimdiki nesil MATLAB'te bir şey yazdırmak istediğinde yapay zekaya soruyor ve kodunu hazır yazıyor ve doğrudan çizebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Yani bu kopya çekmek değil, insanın kendini geliştirmesidir. Kodla uğraşacağına, ne istediğini bilen insan yetiştirmek çok önemli. Bence yapay zeka daha çok ne istediğini bilen insan yetiştirmeye bizi itecek. Kendini doğru ifade edebilen, istediklerine doğru şekilde yazabilen herkes doğru bilgiye ulaşabilecek. Bu çok kritik bence. Çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Herhalde tarihte ilk defa sözelciler mühendis olma fırsatını yakalayacaklar gibi gözüküyor. Yani söyleyebilirim yani. Hani öyle bir şans da var. Yani bu alanların birbirine tamamen geçtiği bir dünyadan bahsediyoruz. Çok mutluyum bundan. Onu söyleyeyim.
Süper. Burada bölüm içerisinde bazı içeriklerde yapay zeka mesleğimizi neden elimizden almaz veya bize başka ne gibi fırsatlar sunar diye de konuşuyorduk. Şimdi burada süre gereği çok oraya giremiyorum ama verdiğiniz örnek çok güzel oldu. Sözelciler için de veya aslında belki sayısalcılar için bile çok daha derinleşmeyle ilgili çok inanılmaz bir fırsat doğuyor.
Çok büyük fırsat. Yani Cem Yılmaz'ın sözelciler bu dünyayı yaksın dediği şey kısmı değişecek gibi gözüküyor yani sanki.
Aynen öyle.
Diğer bir tehlike kısmını aslında çok kişi konuşuyor eğitimde, işte kopya çekme oluyor, öğrenciler ödev hazırlamayacaklar falan. Ben tam tersini düşünüyorum. Yani öğrenci ne istediğini yapay zekaya doğru sorabildiği zaman doğru soruyu soran insan doğru yetişmiş insandır. Yani bu çok kritik bir şey. Kendini ifade edebilmesi, bunu nasıl elde edebileceğini düşünmesi çok önemli bir süreç. Bence bu çocukları bu yönde, yani sorgulama temelinde, soru sorma temelinde yetiştirmeyi en iyi sağlayacak şeylerden bir tanesi yapay zeka. Pozitif yönünün çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben eğitim açısından.
Süper hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz katıldığınız ve değerli yorumlarınız için. Çok da anlamlıydı. Çok sağ olun.
Harikasınız, ekibe tebrikler.
Sağ olun. Üzere. Evet sevgili dostlar, şimdi sıradaki konuğumuz da Ali Ercan Özgür, İhtiyaç Haritası kurucularından, yönetim kurulu başkanı. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Burada günün anlam ve önemine uygun bir şekilde biliyorsunuz yapay zeka ile ilgili çeşitli konuları konuşuyoruz. Sizden de aslında toplumsal değerler tarafında, belki buradaki işin doğrudan insana dokunan konularıyla ilgili de olabilir. Burada yapay zekayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl ele alıyorsunuz, bunları merak ediyoruz.
Çok teşekkürler. Hem de ofisimiz de burada bizim. Dastas'ta ev sahiplerinden de biri sayılırız. Çok önemli bir toplantı, konferans. Yapay zeka zaten artık gündem. Ben böyle cep telefonlarının ilk çıktığı döneme benzetiyorum. Bizde ihtiyaç haritası olarak özellikle büyük veri, yani sosyal sorunlarla ilgili büyük veriyi yöneten bir ekosistemiz. Yani 50 milyona yakın transaction'ın olduğu bir sistemi yönetiyoruz. Biz nasıl işlevselleştiriyoruz? En son deprem bölgesinde işte WhatsApp chatbot kullanarak harita tabanlı bir sistem kullanıyoruz. Geodata Analytics sistemlerini kullanıyoruz. Orada tabii özellikle büyük veri, büyük verinin öngörü yapabilmesi, yine Marmaris yangınlarında aslında öngörü yaptık. Rüzgarın yönünü hesaplayıp, yangının yönünü ve hasar tespitlerini yaparak.
İnanılmaz değerli yani, dokunuşlar bunlar.
Aynen, bunları aslında tamamen deprem, afet, sosyal fayda, yoksulluk, dünyadaki sorunlarla ilgili. Yine Fas'ta deprem oldu. Yine Fas'ta da hızlıca buradan oturduğumuz yerden orada bir yerel sivil toplumuyla beraber ActMap Morocco yaptık web sitesini. Hızlıca örgütledik. Orada da yine online tool'ları kullandık. O anlamda artık hani dijitalize sistemler, hareketli sistemler, sizin adınıza daha da çok hızlı düşünen, çokça düşünen sistemler hayatımızın bir parçası oluyor. Biz bunun sosyal fayda için, insanlık için, insanın faydası için nasıl kullanılır biraz ona yönelik. Yani orada şeyi açabilirim belki sizin için. Deprem bölgesinde WhatsApp chatbot bizim çok işimize yaradı. Çünkü insanların lokasyonları kaybolmuştu. Çadır kentler böyle çok dağınık, tespit etmek zor. Biz insanların WhatsApp, chatbot, otomatik yanıt sistemi üzerinden hızlıca 2 günde yapılan bir sistemle veri topladık. O verilere istinaden de ihtiyaçları, dağıtımları yaptık. Çocukların gıda ihtiyacı, kıyafet ihtiyaçları gibi. Biz böyle yapay zekayı hayatımıza giriş şekli biraz bu şekilde.
Güzel, süper. Peki bundan sonrasında olayın nereye gideceğini öngörüyorsunuz veya bazen de şey var, yani yapay zeka sanki hani böyle kendi kendine ilerleyen bir şeymiş gibi yaklaşıyoruz. Belki de insanlık için nereye gitmeli? Sizin buradaki işin hani the best dream dediğimiz bir şey vardır ya, konu vardır ya, işin gitmesini istediğiniz en değerli noktayı neresi olarak görüyorsunuz?
Ya bu soru çok güzel. En büyük, yani bizim de sancısını çektiğimiz şey öngörememek. Ama dünyadaki sorunlar da artıyor. Şimdi 1850 yılında dünya nüfusu 1,5 milyardı. 200 yıl sonra yani 2050'de 9,5 milyar olacak. Yani koca 12 bin senede dünya nüfusu 1,5 milyara gelmişken sadece 200 yılda 6 milyar, 7 milyar artmış olacak. Şimdi bu baş edilmesi zor bir şey. Öngöremiyoruz, savaşları öngöremiyoruz, şiddeti, göçü öngöremiyoruz. Bu sorunlar arttığı ölçüde de bizim ne kadar teknoloji aracı varsa kullanmaya ihtiyacımız var. Bu toplantıya da o yüzden geldik, yani neler oluyor, neler yapılabilir. Ama bir şey de bizim sosyal fayda dünyasında, sivil toplum, sosyal girişim, sosyal ekonomi dünyasında önemli şeylerden biri katılımcılık meselesi. Yani karar alma mekanizmalarına katılım. Aslında yapay zeka o anlamda bizim için çok demokratik de bir ortam sunuyor. Evet, ürkütücü bir yanı var, korkutucu bir yanı var. İşte hayatımızı değiştirecek, insanlar işsiz kalacak. Ama siz katılıp ona dair karar alıcı noktada olursanız, kararları yönlendirebilirseniz, bu işin dijital lobisini yapabilirseniz, emir komuta zincirindeki şeyleri siz girerseniz, yapay zeka o zaman daha iyi şeyler üretebilir. Biz de bunun yollarını, metotlarını, bu işe kafa yoran uzmanları tanımak için buradayız. Sizlerle de tanışmış oluyoruz. Bu işi gündemde tutmak, bilgiyi, doğru bilgiyi, teyitli bilgiyi, bilime dayalı bilgiyi yaymak çok önemli. Umarız daha iyi bir dünya için savaşan tarafta oluruz biz.
Süper. Zaten oradasınız hocam. İhtiyaç haritasının yaptığı çalışmalar çok aşikar. Bu tarz teknolojilerin kullanımıyla da çok daha iyi noktalara gidip insanların ayaklarını çok güzel izler bırakacak olduğundan da %100 eminiz. Konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Kolaylıklar.
Evet sevgili dostlar, yeni bir konuğumuz daha var. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhabalar. Enerjisa CIO'su sevgili Mehmet Bey bizimle. Kendisi zaten aslında bugünkü oturumlarda çok da güzel bir başlangıç sunumu yaptı. Hem enerji dünyasının nereden nereye geldiğini bizim için de açıkçası öğretici, çok keyifli, güzel noktalar vardı. Bir yandan da bunun yapay zekayla nasıl eşlendiğini de görmüş olduk. Ben de şimdi şunu sormak istiyorum. Genelde konuklarımızda yapay zekanın önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde en çok dönüştürecek olduğu konu nedir sizce diye soruyoruz. Siz de buradan doğal olarak enerji dünyasıyla ilgili de birkaç kuple alırsak çok seviniriz.
Çok teşekkürler. İçeride de onu anlattım aslında. Enerji dünyası büyük bir dönüşüm içinde. Biz şu anda mevcut enerji dünyasında büyük verilerle büyük bir coğrafyada hizmet veriyoruz. 14 ilde ve Türkiye'nin 1/4'üne hizmet veren bir ağımız, şebekemiz ve müşteri portföyümüz var. Bunu yönetmek zaten başlı başına çok zor. Bir de enerji dünyası durduğu yerde durmuyor, baştan yapılıyor. Neyi anlattık? Artık herkes üretici oluyor. Herkes enerji üretmeye başlıyor. Ürettiği enerjiyi şebekeye vermeye başlıyor. Elektrikli araçlar hayatımıza giriyor. Elektrikli araçların şarj istasyonları hayatımıza giriyor. Bu girdiği istasyonlar ve araçların sayısı eksponansiyel artıyor. Ve bu artışta da araçların bataryaları hızları, şarj istasyonlarının hızları artıyor ve gitgide daha karmaşık bir problem oluyor. Bunun yanında evet enerji depolanamaz diyorduk ama artık büyük depolama tesisleri var. Bunların da şebekeye dahil olduğunu görüyoruz. Bütün bu yapıda enerji şebekesi artık eskisi gibi bir şebeke değil. Çok esnek, çok yönlü, çok paydaşlı bir yapıya doğru gidiyor. Dolayısıyla bunu yönetmek için yatırıma ihtiyaç var. Aynı zamanda teknolojiye ihtiyaç var. Bunu söyledim. Teknolojinin tarafında da çok ayağı var. Sensörlerden nesnelerin internetine, dronlardan işte siber güvenlikle ilgili teknolojilere. Ama bunun yanında da yapay zeka büyük bir yer kaplıyor. İkiye bölüyorum. Günlük süreçlerimizin daha verimli hale gelmesi, daha hızlandırılması, daha efektif hale gelmesi, büyüyen datanın yönetilebilmesi. Bir de yeni yeni bu yeni enerji dünyasının dinamikleriyle yeni süreçlere tamamen oyunu değiştirecek yapay zeka modelleriyle destek olmamız ve oyunu farklı bir noktaya getirebilmek için bu enerji dünyasının yeni dünyasına adapte olmak için bizim yapay zekaya ihtiyacımız var.
Süper. Ağırlıklı da sanki Generative AI'ın da gelecek böyle vizyonlara bile katkısı var gibi anlıyorum. Evet. Yani sizin sunumundan bir evet, parça evet. olarak söylüyorum.
Yani 5-6 tane burada use case belirledik, gösterdim de ama her gün, her ay çok geniş bir ekibimizle daha neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Şebekenin modellemesinden, şebekede çalışan ekiplerin yönetimine, bir yanımızda zaten perakende tarafı, müşteri tarafı. Dolayısıyla müşterilerin kanallardaki ihtiyaçlarına ve kusursuz hizmet kalitesine ulaşmasında yapay zeka, üretken yapay zeka modellerini ve son olarak da iş sağlığı, güvenliği tarafında bunları kullanarak nasıl daha sürdürülebilir bir dünya yaratırız, buna bakıyoruz.
Süper. Vallahi hem bu emekleriniz için hem de buradaki keyifli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet sevgili dostlar, şimdi yine GİAD Yönetim Kurulu üyelerinden sevgili Ali Oğuz'la birlikteyiz. Kendisiyle daha önce de bir kaydımız olmuştu. Tekrar hoş geldiniz.
Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
Vallahi ben deyim. Öncelikle çok güzel bir etkinlik. Elinize, emeğinize sağlık.
Teşekkürler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk tekrardan. Şimdi buradaki ana konu zaten yapay zeka ve işte bunun iş dünyası, geleceği yeniden kurgulama derken akıllara şu soru geliyor. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde ve tabii ki sonraki yıllarda da yapay zeka bizleri bir dönüşümün içerisine sokuyor. Siz bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii bu dönüşüm farklı farklı konularda değişik halde gelebilir ama soru aslında zor bir soru. Çünkü bunu hemen hemen kimse de bilmiyor olabilir. Çünkü önümüzdeki 6 ayı tahmin edemezken bu hızda dönüşümü tahmin etmek sadece belki çok uzmanı olduğumuz konularda fikir yürütebileceğimiz anlamına geliyor. Biraz önce konuşmuştuk. OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'ın bir beyanı var. Yaklaşık 5 yıl önce hatırlıyor yanılmıyorsam televizyon kanalında. Diyor ki işte insanla yapay zeka karşılaştırıldığında ben insan kadar yapay zekanın yaratıcı olduğunu düşünmüyorum diyor. Enteresan bir görüş o zamanlar. Daha sonrasında tekrar soruluyor ki işte şu anda OpenAI'nin ya da diğer firmaların gelişmeleri ortada. Hata yapmışım diye bir cevap veriyor. Adam daha kendi ürettiği yaptığı şeyi ilerisini görememe gibi bir durum söz konusu. Bu çok enteresan bir örnek. Dolayısıyla bu işin içinde olan hepimizin bildiği en yoğun halde bunun çalışmalarını yapan insanlar dahi kestiremezken bizim 6 ay sonrasını bile kestirebilmemiz çok kolay değil. Ama özellikle üretim tarafından bahsedersem ki endüstriyel anlamda 3D printingle çok uğraşıyoruz ekiple beraber. Orada bazı şeyleri görüyoruz. Çünkü Generative AI 3D printingle uzun zamandır var. Uzun zamandır uyum sağladı. Ve artık bazı parçaları çok daha tahmin edebilir şekilde üretebiliyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Bizim 3D printing farm dediğimiz yani 3 boyutlu makina çiftlikleri dediğimiz sistemlerde farklı farklı bölgelerde çalışırken bir makine belki bir hata yaptığında buluta bağlı diğer makine o aynı hatayı yapmıyor. Bu bariz bir aslında düzeltme durumu. Bizim için de çok avantajlı bir şey. Dolayısıyla üretim tarafında bunu görüyoruz. Muhtemelen diğer sektörlerde de hızlı bir şekilde görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum.
Süper, vallahi ağzınıza sağlık. Yani genel olarak aslında çok böyle hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz ama bu böyle doğrudan bir şeyleri kaybedeceğiz, eyvah mahvoluyoruz, yok oluyoruz modunda bir şey değil. Zaten bir kere söylediğiniz gibi hali hazırda doğrudan nihai tüketicilerin bilmediği ama endüstriyel anlamda bir sürü yerde kullanılan bir teknolojiden bahsediyoruz. Şimdi daha fazla insan iletişimine, birebir temasına çok yakın noktaya geldiği için sanırım biraz da böyle korkular oluyor. Doğru, ama tabii. Konuyu çok da sanki oradan ele almamak lazım.
Tabii yani. Adaptasyon, hepimiz bu adaptasyonu yaşamamız gerekiyor. Ne olursa olsun kaçamıyoruz. Bir şekilde bu adaptasyonu ilgilendiğimiz her konuda hayatımızın içine ya da işimizin içine uygulamamız gerekiyor bence.
Kesinlikle, süper. Ağzınıza sağlık valla. Çok teşekkür ederim
geldiğiniz için. Sağ olun, umarım herkes için keyifli olacak.
Çok sağ olun. Sizlerin katkılarıyla ondan yana hiçbir şüphemiz yok.
Çok teşekkürler.
Evet sevgili dinleyiciler, şimdi de yine oldukça değerli bir konuğumuz var. Yakup Aydilek, kendisi Enerji, İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı, aynı zamanda da GİAD Yönetim Kurulu üyesi. Yakup Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz diyorum ve hemen de konuya geçiyorum. Sizce günün anlamına da uygun olarak yapay zeka önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde en köklü değişimini hangi alanda yapacak?
Hangi alanda yapacak? Çok güzel. Aslında bu soruya çok uzun cevap verebilirim ama şöyle bir özetlemek gerekirse tüm sektörlere majör bir etkisi var. Akademik tarafta da bir paralelde giden bir sürecim var. Mart sonu itibariyle işte Sorbonne'da tez savunmam gerçekleşecek. Tez konumda tam olarak aslında, teşekkürler, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerin iş gücüne, istihdama ve bu sektörlerdeki dönüşüme etkisiyle ilgili aslında.
Acayip
ya burada önemli. Evet evet, çok önemli. Burada baktığımızda iki tane ana teori ön plana çıkıyor. Bu teorilerden bir tanesi Frey ve Osborne'un dijital dönüşüm teorisi. Aslında bu teori şunu söylüyor. Mevcutta %47'lik, yani bugün dünyada olan tüm işlerin %47'si tamamen yapay zekaya geçecek. Ondan dolayı bunu sadece sektör spesifik olarak düşünemeyiz. Diğer teori de aslında Stone ve Dedrick'in söylediği teori. O da şunu söylüyor. Mevcuttaki işler dönüşecek ama yine aynı sayıda kalmaya devam edecek. Yani yaptığımız işleri değiştirmemiz gerekiyor. Ben ikisinin ortasında bir yerdeyim. Bazı işlerin kaybolacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunu sektörden çekip daha algoritmik, tekrarlayan, katma değer yaratmayan ve modellenebilen, formüle edilebilen aslında bütün görevleri yapay zekaya biz zaten devredeceğiz. Bunların ilk adımlarını 2010'ların başında robotik proses otomasyonuyla hayatımıza sokmaya başladık. Ne oldu? İnsanların işini artık robotlar aldı. Robotlar, bugünkü robotlar artık sanayi devrimindeki robotlar değil, fiziksel robotlar değil, yazılım robotlar aldı. Ama neye ihtiyaç oldu? Bu yazılımları yazacak, bu yazılımları yönetecek, kodlayacak ve onları yönetecek insanlara ihtiyaç oldu. Dolayısıyla tüm istihdam ve iş gücünün olduğu sektörlerde bu değişim olacak. Bunun sadece biz 2022 Kasım'dan itibaren biraz da trend olduğu için işte generative AI tarafında, üretken yapay zekanın daha yazılımsal tarafındaki hani modellerini konuşmaya başladık. Hepimizin hayatına girdi. Ama ben bu etkinin katlanarak üstsel bir şekilde tüm sektörlere sirayet edeceğini düşünüyorum.
Bence olayı en süper açılardan bir tanesini ele aldınız. İnsan ve kültür denilince zaten oradaki know-how'dan da oldukça uyumlu. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım ki hem burada yapmış olduğunuz etkinlik için de bu arada elinize sağlık.
Çok sağ olun.
Bu etkinliklerin nicelerini görüp hayatımızda nasıl uygulanabilecek olduğunu da çok daha iyi anlıyoruz. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de davet ettiğiniz için.
Ne demek?
Keyifle. Teşekkürler.
Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi yeni bir konuğumuzla daha birlikteyiz. Sevgili Melis'teyiz. Aynı zamanda kendisi de GİAD Yönetim Kurulu üyelerinden. Hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Vallahi teşekkür ederim. Birlikte kayıtlar almaya da alıştık bu arada.
Evet.
GİAD ekibiyle ben. Böyle bir kadrolu podcast konu öyle. Durumunda güzel bir modda da gidiyor. Çok mutluyuz. Şimdi konumuz zaten yapay zeka. Çok da güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Elinize sağlık. Burada senin öngörüne göre önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde yapay zekanın en köklü değişime sebep olacak olduğu alan veya alanlar sence nedir ve nasıl?
Şimdi şöyle, yapay zeka aslında zaten çoktandır hayatımıza girmişti. Ancak son zamanlarda özellikle biraz daha acaba yapay zeka hangi alanları yok edeceğe evrildi bu soru. Yani burada tabii farklı görüşler var. Yani yok edeceği alanlardan çok iş alanı yaratılacağına dair de görüşler var. Yani dolayısıyla burada hangi alanları değiştireceğinin yanında bir de hangi alanları açacağı da ayrı bir tartışma konusu. Ancak hangi alanları değiştirecek dersek aslında yapay zekaya adapte etmeyeceğimiz alanları tamamen yani bir yok oluş tehdidi olacak diyebiliriz. Örneğin medya sektöründen örnek vereyim. Şu anda da zaten sizinle de görüşüyorken. Mesela medya sektörleri artık yapay zeka iş süreçlerine adapte, yenilikçi medya sektörleri özellikle iş süreçlerine adapte ediyorlar. Örneğin içerik üretimlerini artık özellikle çalışanlarının bunu kullanmasına teşvik ediyorlar. Bu da aslında hem iş kayıplarının da önüne geçiyor. Çünkü aslında orada nasıl içerik üretileceğini hem çalışanları öğrenmiş oluyor hem de yapay zeka süreçlerini adapte etmiş oluyorlar bir örnek olarak. Onun dışında zaten bugüne kadar en çok kullanılan alanlar perakende, bankacılık, üretim gibi sektörlerde oldukça sık kullanılıyordu. Üretimde biraz daha RPA, Robotic Process Automation dediğimiz süreç hakimdi. Yani bu aslında insan eliyle yapılan süreç. Aslında robot kollara devredilmesi buna bir örnek. Bunlar ne gibi avantajlar sağladı noktasında da aslında hem süreç yönetimi hem zaman ve kaynak planlaması anlamında çok destek sağladı. Onun dışında perakendecilik alanında daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunuluyor. Aslında zaten üretken yapay zeka burayı daha da besleyecek bir şekilde gümbür gümbür geliyor diyebiliriz hayatımıza. Burada aslında herhangi bir web sitesine girdiğinizde, online alışveriş yapmak istediğinizde artık daha size yönelik seçenekler, daha beğenebileceğiniz ürünler, belki ilk giriş anında bile sizin diğer müşterilerinizle benzerliğini ölçüp buna uygun size ürün önerilerinde bulunan sistemleri konuşuyoruz bugün.
Ki şu anda sosyal medya bile öyle çalışıyor
bu arada. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla zaten perakendecilik alanında oldukça hakim. Bunun dışında bankacılıkta zaten kredi hesaplamalarında veya müşteri ömrü, CLTV dediğimiz konularda zaten yıllardır burada makine öğrenmesi algoritmaları zaten kullanılmaktaydı. Yine geleceğe yönelik tahminleme modelleri finansal analizlerde zaten sıklıkla kullanılıyor. Ancak üretken yapay zekaya yer açarsak aslında üretken yapay zekanın geçmişteki yapay zekadan farkı aslında bir giriş yani inputlar zincirinden oluşan yenilikçi bir fikir ortaya atılması. Yani daha önce olmayan bir veriyi oluşturması burada asıl önemli olan. Yani biz aslında insanların yaratıcılık dediğimiz noktasına parmak basan bir konu. Aslında yaratıcılığı tamamen, ya insan yaratıcılığı tamamen devreden çıkacak demiyorum. Yine estetik algı mutlaka önemli olacak. Ancak burada yine insan yaratıcılığının yerine de yapay zeka algoritmalarından destek alınacağını kesinlikle söyleyebiliriz.
Sanki çıktıları biraz değerlendirme kesinlikle gibi bir konumda kesinlikle yer alacağız gibi duruyor.
Süpersin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum
katılımın için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet sevgili dostlar, şimdi de Data Science'dan Türkiye kıdemli satış yöneticisi sevgili Nurdan Üsküplü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız?
Vallahi ben de iyiyim, çok sağ olun. Tam da aslında sizin konularınız yapay evet zeka ile oldukça kesişen ve işte aslında önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında aslında en köklü değişim nerede, nasıl yaşanacak? Biraz daha belki geleneksel çalışmaların yürütüldüğü sektörlerde yapay zeka nasıl konumlanacak gibi sorular var. Ben de tam da doğru kişiye soruyorum diye düşünüyorum.
Geleneksel çalışma yöntemleri deyince aslında tam da bizim sektörden bahsetmiş oluyorsunuz. Bizim şirketimiz tam da bu alanda finansçılara ve hukukçulara cloud ortamında çalışma ortamı sunmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka ürünü aslında. Öncesinde fiziksel data room'larda belge paylaşımı yapılırken, bunun üzerine birçok zaman harcanırken, şimdi bir cloud sistemine dahil olarak tüm işlemlerini aslında bir tıkla halledebilir konuma geliyorlar. Ve bu yine dediğim gibi bu geleneksel çalışma ortamlarında da inanılmaz bir yapay zekanın katkısını burada görüyoruz. İçerisinde sadece belge paylaşım platformu olarak düşünmeyin. Direkt olarak translate bile yapabilecekleri. Yani bu demek oluyor ki gelecekte artık belki de dil öğrenmeye bile ihtiyacımızın olmayacağı
yani
herhangi bir alanda.
Yani aslında sektör bağımsız olarak bunu tamamen değerlendirebiliriz.
Sektör bağımsız olarak evet. Belki de günümüzde en önemli şeylerden biri ya da bize öğretilen şeylerden biri dil öğrenmekti. Gelecekte belki buna da ihtiyacımız olmayacak ve tüm işlerimiz her sektördeki, sadece finans hukuk alanındaki değil, bu sistemleri kullanarak geleceğe yön vereceklerini düşünüyorum.
Süper. Hem buradaki güzel paylaşımlar için hem buradaki etkinlikte katkınız için sağ olun. Teşekkürler.
Çok sağ olun.
Evet dostlar, şimdi de yeni bir konuğumuzla daha birlikteyiz. Burada aslında bu etkinlikte ve sizlerle buluşmamıza da vesile olan sevgili Giyat'ın da yönetim kurulu başkanı Mustafa Özer bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi zaten yapay zeka ile ilgili konuklarımızla sürekli gün akışında bir şeyler konuşuyoruz. Size de aslında şunu sormak istiyorum. Yapay zekanın önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında en çok böyle en kritik değişimi nerede gösterecek olduğunu düşünüyorsunuz?
Yapay zekanın aslında nereye evrileceği konusunda şu anda bir netlik yok. Daha önce başka bir röportajda da sordular nereye evrilir diye. Bu konuda zaten çok da belirli keskin bir bilgi yok.
Sanki onu da yapay zekaya sormak lazım gibi.
Çünkü yapay zeka aynı zamanda gelişirken kendi kendine de öğrendiği için bir şekilde veya yazılımlar, algoritmalarla kendini geliştirdiği için diyelim. Gideceği yer noktasındaki durum şu anda hem belli hem belirsiz diyebiliriz. Şüphesiz ki yapay zekanın en büyük etkisi verimlilik nezdinde olacak. Çünkü yapay zeka insanların otomatikleşen bazı işleri yapay zeka yapıyor olacak. Ve o insan yani bizler de insanlar da başka alanlara daha çok ilgimizi yoğunlaştırmış olacağız. Veya büyük dataları hızlı bir şekilde yorumlayabildiği için biz orada daha net karar verebiliyor olacağız. Yani yapay zekanın özellikle önümüzdeki yakın gelecekte ve orta gelecekte diyeyim en büyük etkisi verimliliği olacaktır diye söyleyebilirim.
Biraz daha insan bağımsız, biraz daha belki aslında o dikkatten kaçabilecek olan noktaları daha iyi yakalayabildiğimiz bir yere doğru gidebilir gibi.
Günün sonunda verim nedir? Verim belli bir zamanda yaptığınız işin toplamı diyebilirsiniz. Şimdi ne olacak o zaman? Yani bir anlamda artık kısa zamanda daha büyük işler yapıyor hale geleceğiz. Bir anlamda buralarda dokunuyor olacak. Zaten panellerde de buna değinildi. Yani bu bazı işleri yapay zekanın yapıp çünkü normal şartlarda insanoğlunun bunu aylarca sürecek işi yapay zekanın dakikalarda yaptığını söyledi. İşte bu nokta yani verimlilik konusunda hayatımıza dokunuyor olacak. Bizler de bundan çekinmeyeceğiz tabii ki de. Bizler de fokusumuzu başka alanlara kaydırıp oralarda yoğunlaşacağız. Veya yapay zekanın yaptığı bu hızlı verimli çıktıları biz yorumlayacağız, işlerimizi uygulayacağız diyebilirim.
Süper. Bu arada etkinlikte oldukça güzel. Biz de oturumlara da fırsat buldukça kayıtlardan katılmaya çalışıyoruz. Çok da önemli konulara değiniliyor ve çok da farklı farklı sektörlerden de işin uzmanları, duayenleri gelmiş. Elinize emeğinize sağlık. GİAD olarak da bir sürü konunun destekçisi olduğunuz gibi bir yandan yapay zekayı ve bu gelişmeleri de oldukça iyi şekilde destekliyorsunuz. Çok değerli.
Eğer sizler de bu konuda mutlu olduysanız bizler de mutluyuz. Çünkü biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Günün sonunda bu değişen dönüşen dünyada yapay zeka oyun değiştirici bir konu. Ve biz de bu konudaki durumları toplumla buluşturarak bir anlamda topluma da dokunmak istiyoruz. Buradaki farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Umarım etkisi buradan sonra da insanlar iş hayatında da bunları uyguluyor olurlar.
Süper. Tekrardan hem buraya katıldığınız için hem etkinlik için elinize emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Ve bölümün de yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Burada gerçekten gün boyu harika bir atmosfer vardı. Birçok insanla tanıştık. Networking imkanımız oldu. Ve harika oturumları da dinledik. Onun için de Atakan son sözü de sana bırakayım. Sonra
teşekkürler.
Da kapanışa geçelim.
Yani şöyle bir şey var. Yapay zeka artık yalnızca büyük ölçekli kurumlar için değil, bir yandan girişimler için de oldukça değerli bir konu. Buna ayak uydurmayan veya kendi süreçlerinde kullanmayan veya kendi ürettiği teknolojilerde kullanmayan girişimler için de, büyük ölçekli kurumlar için de, hatta bölümde de dinlediğiniz yer yer sivil toplum tarafında çalışan çeşitli kuruluşlar için bile oldukça önemli bir noktaya gelmiş durumda. Biz de o yüzden bu bölümü sizlerle paylaşmak istedik ki yapay zeka nereye gidiyor sizler için de önemli bir içgörü olsun diye düşündük. Umarız faydalı olmuştur. Sanıyorum bir sonraki bölümlerde yeniden görüşünceye dek
kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.
Bubbleworks, bir podcast üretimi. Thank you.